Ayrım 9, sayfa 109. Amasya Antlaşması. Kanuni döneminde 29 Mayıs 1555'te imzalanan Amasya Antlaşması, iki devlet arasında imzalanan ilk resmi anlaşmadır. Bu antlaşmayla Osmanlılar fethettikleri toprakları resmen ilhak ettiler ve Safevilerle 40 yıldır süren kötü ilişkilerin yerini 1578'e kadar sürecek bir barış dönemi aldı. Kanuni Sultan Süleyman devrinde 1555'teki Amasya Antlaşması ile iki devlet arasında belirlenen sınır, Gürcistan'ı ikiye bölen dağ sıralarını aşıp Zağnos Dağı'nın batı eteklerinden İran Körfezi'ne ulaşıyordu. İran seferlerinin en önemli sonucu Irak'ın ve Doğu Anadolu'nun Osmanlıların eline geçmesidir. Safeviler Çaldıran mağlubiyetinden aldıkları ders ile devamlı olarak meydan savaşından kaçtılar. Bu yüzden de onları ortadan kaldıracak bir darbe vurulamadı. İran tamamıyla alınamasa da Irak'ın fethiyle Hint ticaret yollarının kontrolü önemli ölçüde Osmanlıların eline geçti. Süleymaniye Külliyesi. Kanuni Sultan Süleyman'ın hükümdarlık yılları bir taraftan dünyaya yön verildiği, bir taraftan da asırlar sonrasına hitap edecek eserlerin inşa edildiği dönemdi. Kanuni Mimar Sinan'a kendi adına bir cami yapmasını emrini verdiğinde büyük mimar, büyük bir şehir planlamacısı olarak Haliç'e hakim tepelerden birini külliyenin yeri olarak seçti. 1550 Haziran'ında caminin de içinde bulunduğu Süleymaniye Külliyesi'nin inşaatına başlanıldı. Kanuni'nin de katıldığı caminin temel atma töreninde Şeyhülislam Ebu Suud Efendi ilk temel taşını mihrap duvarının yükseleceği kesime yerleştirdi. Külliyenin inşaatı yıllarca devam etti. Cuma ve bayram günleri dışında hiç durulmadan çalışıldı. Kış dönemlerinde bile az işçiyle de olsa inşaata ara verilmemişti. Süleymaniye Külliyesi cami, medreseler, kütüphaneler, şifahane, han, hamam, imaret, darül kurra, sıbyan mektebi ve türbe gibi birçok binadan oluşan büyük bir kompleksti. Kubbenin kapanması, yarım kubbelerin tamamlanması, imaret kemerlerinin kavuşması gibi inşaatın belli kısımları bittikçe veya caminin çevresindeki yapılar tamamlandıkça bahşişler verilmiş, bal şerbetleri dağıtılmış ve kurbanlar kesilmişti. Süleymaniye Camii'nin yapılmasında birçok büyük sanatkarın imzası vardı. Caminin hatlarında Hattat Ahmet Karahisari, Hattat Hasan Çelebi, kalem işlerinde Kara Memi, cam işlerinde Hacı Mehmet, ağaç işlerinde Üstad Ahmet gibi dönemin büyük sanatkarları görev yapmıştı. Süleymaniye Külliyesi 7 yıl gibi kısa sayılacak bir sürede Osmanlı İmparatorluğu'nun bir yıllık gelirinin yaklaşık onda biri olan 59.760.180 akçe harcanarak bitirildi. 16 Ağustos 1557'de caminin 27.4 metre çapındaki ana kubbesi kapatıldı. 15 Ekim 1557 Cuma günü inşaatın başlamasından 7 yıl 4 ay sonra Süleymaniye Camii ibadete açılmıştı. Caminin açılışı sırasında Mimar Sinan anahtarı padişaha verdikten sonra dua etmiş ve el kavuşturmuştu. Kanuni oda başına camiyi açmaya kim layıktır diye sorunca "Padişahım, ağa bendeniz bir pir azizdir. Bu konuda layık olan o emektar kulunuzdur" cevabını aldı. Padişah bu cevap üzerine Mimar Sinan'a dönerek, "Bu bina eylediğin Beytullah'ı yine senin açman evladır" dedi. Dua ettikten sonra anahtarı mimar başına verdi. Mimar Sinan da "Ya Fettah" diyerek camiyi açtı. Rüstem Paşa'nın ikinci veziri azamlığı. Yeniçerilerin Şehzade Mustafa'nın ölümündeki rolünden dolayı Rüstem Paşa'ya karşı tavır almaları üzerine veziri azam 1553'te görevden alınmıştı. Rüstem Paşa yaklaşık 9 yıl süren vezir-i azamlığından azledildikten sonra 2 sene Üsküdar'daki konağında ikamet etti. Azledilmiş olmasına rağmen Kanuni'nin damadı olması sebebiyle otoritesinden fazla bir şey kaybetmemişti. Hatta Avusturya elçisi olarak 1555'te İstanbul'a gelen Busbek, şehirde ilk olarak Rüstem Paşa'yı ziyaret etme ihtiyacı duymuştu. Elçi ziyaretini paşanın perde arkasındaki gücünü sultan ordusu ile Asya'daydı. Başkentte Vali Hadı İbrahim Paşa ile Rüstem'den başka kimse yoktu. Rüstem her ne kadar o sırada vezir-i azamlıktan azledilmiş bulunuyorsa da eski mevkiini ve ileride tekrar bu mevkiye getirilme ihtimalini düşünerek kendisini ziyaret edip hediyeler sunduk şeklinde anlatır. Vezir-i Azamlığa tayin edilen Kara Ahmet Paşa, Hürrem Sultan'ın entrikaları sonucunda öldürülünce, Rüstem Paşa 1555'te tekrar Vezir-i Azam oldu. Yeniçerilerin tehditleri. Rüstem Paşa, bu ikinci Vezir-i Azamlığı sırasında Yeniçerileri sıkı bir şekilde kontrol altında tutmaya çalışmıştı. Bu durumdan şikayetçi olan Yeniçeriler, Padişaha ve Vezir-i Azam'a içinde ağır hakaretler olan mektuplar yazdılar. Bu mektuplarda Yeniçerilerin Rüstem Paşa'nın tayin ettirdiği ağalarından şikayetçi ve hala Şehzade Mustafa'nın katledilmesinden nasıl muzdarip oldukları açıkça görülüyor. Devletli hünkârın ayağı toprağına, Yeniçeri kullarının arzu hali budur ki. Halen ağamız olan kimsenin elinden gücü yetmez ve iş yapamaz durumda kaldık. Osmanlı hanedanı ortaya çıkalı ve Yeniçeri Yeniçeri olalı böyle zalim, böyle haramzade, fesatçı, ne olduğunu gizleyen şeytan sofusu, aza kanaat etmez ağa ne gelmiştir ve ne gelecektir. Bunun zamanında Yeniçeri olmaktan gavur olmak daha iyidir. Devletli padişah, sen bunu adam sanarsın, bu adam değildir. Bu şeytanın, Allah'ın laneti üzerine olsun, kendisidir. Yazıklar olsun yazdık senin buna inanmana. Haşa ve haşa, bu senin terbiyende büyümüş ola. Yazık değil midir? Ne hak bilir, ne şeriat bilir bir zalim fesatçıdır. Nereden geldi? Önce her kim bunu ortaya çıkarıp ağa olmasına sebep olduysa Allah'ın rahmetinden mahrum ola. Seni adaletsizliğe koyduğu gün var mıdır ki? Suçsuz bunca kişinin dirliğine engel olup nice kimselerin dahi katline sebep olur. Ahirette bunun cevabı senden mi istenir yoksa kendisinden mi? Niçin görmezsin? Alemin sığınağı padişahsın. Allah katında ne cevap vereceksin? Kendi avladığı nerede bir oğlan varsa ileri çıkarıp yabancı oğlanlarına yaya başılık ve bölük başılık verip nerede bir ihtiyar varsa bir bahane ile ya Erzurum hisarına veya dizdarlığına çıkarır oldu. Atan ve deden zamanında Yeniçeri kullarının bir suçu olduğunda Rumeli'nden başka bir yere çıkarmazlardı. Bu ağanın zamanında Erzurum'a gider oldu ki Kızılbaş'a gitmesi kolay olsun. Denetleyin görürsünüz. Bu ağa zamanında maaşı kesilen Yeniçerilerden kaçı Kızılbaş'a çıkıp gitmiştir? Allah'a şükür İslam padişahısın. Her nereye istesen elin yeter. Bu melun ağa olmadan önce Kızılbaş ne kadar tüfekliye sahip idi? Şimdi ne kadar tüfeklisi vardır? Kutlu olsun. Sancak beylerinde şimdiye değin ırsiyetle bey yok idi. Bu ağa zamanında kaltabanlara dahi sancak verilir oldu. Kuyumcu Kasım ki kendiye pabuçlar ve kemerler işlemekte, bunca kullarım var ki kimi atan ve deden kuludur, o zamandan beri taşa yaslanıp toprağa döşenip hizmet ederler. Onlara ancak nasip olmaz kuyumcu Kasım gibi kızı sohbette kaltabanlıkla meşhur iken ona sancak verirsin. Gafilsin. Bu melunun hangi fesadını ve hangi kabahatini edelim? Kaldı ki meselemiz o değildir. Ancak canımız yandığından söyleriz. Bizim suçumuz nedir ki bu Macar kafiri ki dün gavurdan gelmiş henüz domuz eti ağzında kokar bizim üzerimize çıkarırsın? Haksız yere ırzımızı ve namusumuzu ayak altına alıp türlü türlü hakaretler eder. Eğer günahımız varsa kendi elinle bizi öldür, bir yoldan kurtulalım. Adaletli padişah oğlusun. Atan kimseye güvenmezdi, kulun durumunu kendi görürdü. Sen bir alay zalime güvenip yumuşaklık göstermişsin. Onların ise eksikleri yok değildir. Herhangisine varıp halimizden ağlasak, ben bilmem, o ağanızdır, o bilir diye cevap verirler. Ya biz halimizi kime ağlayalım? Velhasıl sabıl ve güç kalmadı. Bıçak kemiğe dayandı. Oldukça canımız yandığından sana halimizi arz ettik. Ya bu zalimi bizden al, bizi bunun şerrinden kurtar, ya da bir büyük fesat ederiz, nice can telef olup, nice Müslümanın rızkı zayi olur. Irz ve namusa halel geldiğinden başka, Allah katında da sorumlu olursun, vebali boynuna. Kısaca sözün doğrusunu söyleriz. Senden de, oğullarından da, paşalarından da bıktık. Bir fesat çıkarırız ki, Mustafa Ağa zamanında olan fesat bunun zerresi olur. Sultan Mustafa'nın ölmesindense biz kırılsaydık. Senden sonra bu oğulların da senin yerine gelip onların zamanında böyle bir acemi gavurdan gelmiş, kendini bilmez oğlan gelip ağa olup bize haksız yere eza ve ceza eder, hor ve hakir oluruz. Hem ahir ömründür. Allah'tan kork. Bizim halimizi gör. Adam kıtlığı değildir. Bu haramzadeyi üzerimizden al, şerrini def et. Aksi takdirde olacak olanı biz dedik. Sonra günah bizden gider. Bu konuda ayrıntılı bir kağıt da Rüstem Paşa ve Alif Paşa'ya verip dururuz. Onları göresiniz. Vay bize! Ne devletsiz başımız varmış ki Sultan Mustafa gidip biz kaldık. Bari o sağ olsaydı iş başka türlü olurdu. Öncelikle bu bizim çektiğimiz nedir? Buna kim katlanır? Her gece adaya geldiğimizde koyunun bıçağa gitmesi gibi ardımızda bırakıp dururuz ki bu gece kimin beraatı gelir diye. Gel devletli padişah, padişah oldun da ne oldu? Hele bu kullarının haline de insaf eyle. Böyle bir zalimi üzerimize koyup bizi hor ve hakir ettirmek olmaz. Bu miskinlerin içinde nice emektarların vardır. Bize de zulüm değil midir? Sen bizi esirgemezsen ya, kim esirgesin? Zamane yeniçerileri gibi şarapta, kadında ve oğlanda değiliz. Kavgada ve üstünlükte değiliz. Beş vakit namazımızda ve hayır duanızdayız. Belki fesat ve kötülük eden yine birkaç dinar vermekle iyi olur. Biz suçlu ve günahkar oluruz. Vallahi lazim, adımız Yeniçeri'dir. Şehre pazara çıkamaz olduk. Bu ağanın zamanında öyle hor ve değersiz olduk ki, şehirde ve pazarda at oğlanı bizi döver oldu. Korkumuzdan kimseye söyleyemez olduk. Allah'tan reva mıdır? Geçen de kendiye bir kağıt yazıp attık. Ola ki insafa gele diye. Eza ve cefayı daha fazla etmeye başladı. Ancak senin rızan ki böyle eder. Eğer senin de rızan varsa, açıkça bu zümrenin bir fesat etmesini istemiş olduğun şeklinde bilinir. Bunu da anlamaz mısın ki bunun körlüğünde şehri ateşe vereler, son pişmanlık fayda etmez mi? Bu eziyete biz tahammül edemeyip bu Macar gavurunu çoktan hakaretle tepelerdik. Ancak senin namusunu koruyup yoluyla sana arz ettik. Yoksa giderdik. Kavgayı def ettik, hoş. Aksi takdirde olacak fesat ve fitnenin vebali boynuna olur, bilmiş olasın. Daha durup bakmak olmaz. Vallahi, vallahi fesat ederiz. İyice uyanık ve haberdar olasın. Başka yerlerde şarabı yasaklarsın. Sofu diye güvendiğin ağ sahilde kaç meyhane kurmuştur. Denetleyin, görürsünüz. Yeniçeriler Vezir-i Azam'a da bir mektup yazmışlardı. Rüstem Paşa Hazretlerinin şerefli ayağı topraklarına Yeniçeri kullarının arzı budur ki, padişah tarafından sizin yerinize padişah vekili olanların her biri kendi zamanında padişah kullarının hal ve durumlarını araştırıp her kişinin halini padişah hazretlerine arz ederlerdi. Şimdi sen vekil oldun ise nasıl kendi zevkinde olup bizim halimizi bildiğin halde bilmezlikten gelip bizim halimizi padişaha arz etmezsin? Herhangi birisi zulme uğrayıp halini sana arz etmeye geldiğinde ''Aa olan bilir ben bilmem'' diye sava suyunu açtırırsın. Padişah ise İslam padişahıdır. Dört duvar arasında kimsenin halinden haberdar değildir. Vezirlerim vardır, her kişinin ağası vardır, her kişinin gizlisini onlar bilir diye bir alay zalime güvenmiştir. Kimsenin halini bilmez ve bilmek de eksiği değildir. Bundan amaç nedir? Bize eziyet ve cefa etmekten muradınız, canımızın yanmasıyla bu köpeği öldürtüp bir büyük karışıklık olması, senin namusunu ayaklar altına alıp evini ve arkını yağma edip nice kimsenin malı ve rızkının telef olması mıdır? Yarın ahirette ne cevap verirsin? Bu zalimin bize ettiği eza ve cezayı bilirsin de niçin padişaha doğrusunu demezsin? Yoksa hatırını mı korursun, güveyi edinmek mi istersin? Önce ya padişaha olduğu gibi arz eyle veya çaremiz kalmadı. Bir büyük fesat etmemiz kesindir, bilmiş olasın. Sonra bilmedim demek fayda etmez. Padişaha da arz verilmesi kararlaştırılmıştır. Kısaca dirlik değil, canımızdan usandık, bilesiniz. Doğrusu çok zamandır Yeniçeri ummayıp da bir vezirin kapısına önceki gibi ciğer asmaz oldular. Onun için Yeniçeri böyle hor ve hakir olmuş. Ama inşallah birkaç gün sonra görürsün ne karışıklık olur. Bu ağanın kabahatlerinden biri de budur ki, ocağa ettiği zarardan başka İslam dinine de zarar vermiştir. Önceki zamanda Yeniçeri bir suç ile hisara çıkması gerektiğinde Rumeli'ne çıkarırlardı. Şimdi bu ağa Erzurum'a gönderir oldu. Bu türlü Erzurum'a hisara çıkanlardan kaçı tüfeğiyle çıkıp Kızılbaş'a gitmesiyle şimdi Kızılbaş'ın ne kadar Yeniçeri'ye sahip olduğunu araştırasınız. Ağa divanında bir yoldaşın maaşı kesilmeye veya hisara atılmaya. Biz bir koyun sürüsüne benzer zümreyiz. Birbirimize ne olursa hepimizedir. Bunca yoldaşlara haksız yere hakaret olunmuştur. Bugün onlara ise yarın bize. Kısaca bilmiş olasın, hepimiz ölüm eri olmuşuz. Bu kağıdı örtbas edeyim deme, padişah hazretlerine de kağıt atıp bildirmekteyiz. Senden kağıdı isteyecektir, bilmiş olasız, çaresiz piyadeler. Kanuni'nin verdiği ders. Rüstem Paşa, Kanuni Sultan Süleyman'ın ülkede bir tek din olmasını ve faydadan çok zarara sebep olduklarına inandığı Yahudileri ülkeden kovmaya ikna etmek isteyince, padişahın vezir-i azamına verdiği dersi, Tübingenli bir ilahiyatçı olan ve 1573-78 yılları arasında İstanbul'da Avusturya elçiliğinde din görevlisi olarak Stefan Gerlach şöyle anlatır. Sultan Süleyman beyaz ve sarı yapraklı bir çiçek koparmış ve paşaya bu çiçeği beğenip beğenmediğini sormuş. Paşa da elbette beğendiğini, çünkü onu bu biçimiyle yaratanın Tanrı olduğunu söylemiş. Bu sefer Sultan Süleyman çiçeğin bütün sarı yapraklarını yolmuş ve paşaya çiçeği şimdi nasıl bulduğunu sormuş. Paşa da cevap olarak çiçeğin artık bütünlüğünden yoksun ve renksiz olduğunu söylemiş. Padişah bir başka çiçek koparmış ve onun da beyaz yapraklarını yolmuş. Sonra da az önceki sorusunu inelemiş. Paşa yine aynı cevabı vermiş. O zaman padişah demiş ki, madem çiçeklerin renkli olmalarını bir mükemmeliyet olarak kabul edip bundan hoşlanıyorsun, neden Tanrı'nın yaratmış olduğu insanların da çeşitliliklerini kabul etmiyorsun? Bir çiçekte ne kadar çok renk olursa o kadar güzel görünür. Tıpkı bunun gibi Türkler beyaz, Müslümanlar yeşil, Rumlar mavi, Ermeniler beyaz, kırmızı ve mavi ve siyah renklerin karışımı, Yahudiler de sarı renkte sarık kullanırlar. Bu renklilik nasıl hoşa gidiyorsa, Tanrı da dinlerin çeşitliliğinden hoşlanır. Rüstem Paşa'nın mirası. Rüstem Paşa, 10 Temmuz 1561'de ölene kadar vezir-i azamlık yaptı. İstanbul'da Şehzade Camii haziresine defnedildi. Kanuni döneminde 1544-1553 ve 1555-1561 yılları arasında yaklaşık 15 yıl vezir-i azamlık yapan Rüstem Paşa, bazı olumsuz yönlerine rağmen son derece başarılı, zeki ve uzak görüşlü bir devlet adamıydı. Özellikle gayrimüslimlere ve yabancı devletlere karşı çok sert biri olan Rüstem Paşa'yı Fransızlar korkunç yaratık, Almanlar gaddar ve menfur olarak tanımlar. Venedikliler de vezir-i azamdan çok çekinirlerdi. Rüstem Paşa aldığı mali önlemlerle devlet hazinesine de büyük gelirler sağlamıştı. Seyyahlar tarafından sarayın çiçeklerini bile satarak hazineye para kazandırdığı anlatılır. Rüstem Paşa vefat ettiğinde geride büyük bir miras bırakmıştı. Paşa'nın mirası şunlardan oluşmaktaydı. 1700 köle, 2900 savaş atı, 1106 deve, 80 bin dülbent, 780 bin altın, 100 milyon akçe, 5000 kaftan, hilat ve elbise, 1100 altın külah, 1500 gümüşlü tolga, 130 çift altın üzengi, 760 mücevherle süslü kılıç, 1000 gümüşlü topuz, 32 değerli mücevher, Anadolu ve Rumeli'de 815 çiftlik, 76 su değirmeni, 130'u mücevherlerle ciltli yüzlerce Kur'an olup ve 5000 ciltten fazla çeşitli kitap. Rüstem Paşa'nın tarihimizde sadece servetiyle değil, yaptırdığı yüzlerce hayır eseri ve bağışladığı gelirlerle de önemli bir yeri vardır. Macaristan, Balkanlar, Rumeli, İstanbul, Anadolu, Mısır, Medine ve Kudüs olmak üzere ülkenin farklı coğrafyalarında yüzlerce vakıf kurdu. İstanbul'da bir cami, bir medrese, 5 han, 2 han mescidi, 2 mektep, 242 muhtelif amaçlar için kullanılan oda, 181 dükkan, 5 fırın, Ankara'da bir hamam ve bir kervansaray, Kastamonu, Daday ve Dibek'te birer cami, Erzincan'da bedesten, han ve hamam, Erzurum'da han, hamam ve bedesten, Edirne'de kervansaray, Tekirdağ'da bir cami, bir medrese, bir mektep, bir kervansaray, Sapanca'da bir cami, bir mektep, bir imaret ve bir zaviye, Medine'de bir medrese olmak üzere toplam 12 cami ve mescit, 7 mektep, 32 hamam, 22 çeşme, 273 oda, 54 mahzen, 563 dükkan, 28 han ve kervansaray, 5 medrese, Rüstem Paşa'nın vakfettiklerinin sadece bir kısmını oluşturur. Mihrimah Sultan. Rüstem Paşa'nın karısı olan Mihrimah Sultan, Kanuni ile Hürrem Sultan'ın kızıdır. 1522'de doğan Mihrimah Sultan, Rüstem Paşa ile evlendirildikten sonra Şehzade Mustafa'nın öldürülmesi için annesi ve kocası ile birlikte çalışmıştı. Daha sonra annesiyle beraber erkek kardeşi Beyazıt'ın padişah olabilmesi için uğraştı. Annesinin 1558'de ölümünün ardından onun yerini aldı ve babası sık sık kızına akıl danıştı. Taht mücadelesinde Şehzade Beyazıt'ı tutuyordu. Ancak Şehzade Beyazıt'ın isyanı üzerine Şehzade Selim taraftarı oldu. 1561'de kocasını kaybetti. Kendisi de 1578'de vefat ederek Süleymaniye'ye gömüldü. Edirne Kapı ve Üsküdar'da iki cami yaptırmış ve Mekke'ye su getirtmişti. Mihrimah Sultan, annesi Hürrem Sultan gibi devlet işlerinde rol oynamış, hatta annesi gibi tahta yeni çıkan Lehistan Polonya Kralı 2. Sigismund ile mektuplaşmıştı. Kral tahta çıktığında şu mektubu göndermişti. Kral Hazretlerinin şerefli bilgisine şöyle sunula ki, babanızın ölüm haberi duyuldu. Emir takdirin, İnna lillah ve inna ileyhi raciun. Biz Allah'a aidiz ve sonunda ona döneceğiz. Ayetiyle iş yapasınız. Padişahlığınız mübarek olsun. Amin. Kulların Rabbi için. Duyulduğunuzda kalbimizde neşe ve sevinç meydana geldi. Paşa Hazretlerinin musahibi olan bu kulluk mektubunu taşıyan bizim Hasan Ağa, dostluk mektubu ile birlikte şerefli ayak toprağınıza gönderildi. Varması nasip olduğunda sınırsız lütfunuzdan rica ve niyaz edilir ki şerefli ayak toprağınıza vardığında bekletmeyip bu tarafa gönderilmesine lütuf ve yardım edile. Baki daima ömür ve devlet ayakta kalsın ve daim olsun kulların Rabbi için zayıf ve değersiz hanım sultan. Kralın elimizde bulunmayan cevabi mektubuna karşılık ise Mihrimah Sultan bazı hediyelerle birlikte şu mektubu göndermişti. Yüce Allah, Kral Hazretlerinin ömrünü ve devletini artırsın, bir gününü bin eylesin. Bu değersizin arzı şudur ki, muhabbet ve dostluk mektubunuz vardığında, sınırsız haz duyduk ki, dille anlatılması ve kalemle yazılması mümkün değildir. Yüce manasında sağlık ve selametiniz açıklanmış, bu içten dostunuza olan muhabbet arzunuz ve alemlerin sığınağı olan Padişah Hazretlerine olan dostluğunuz bildirilmiş ki, anlatılması mümkün değildir. Uzun ömürlü olup daima neşeli ve sevinçli olmaktan geri kalmayasınız. Şerefli mektubunuzda olan dostlukları ve annem Haseki Sultan'ın kulu Hasan Bey'in bildirdiği dostlukları cana minnet bilip Padişah Hazretlerine kocam Rüstem Paşa, Allah işlerini kolaylaştırsın, Hazretlerine arz ettikten sonra alemin sığınağı Padişah Hazretleri o kadar haz duymuş ki anlatılması mümkün değildir diye eşim Rüstem Paşa mektubunda söylemiş. Padişah Hazretlerinin dilinden nakletmiş ki, elçisi gelip bu kadar dostluk ve muhabbet haberini nakletti. Bildim ki babası ile iki kardeş gibiydik. Oğlu da benim ile dost oldu. Bundan sonra baba oğul gibi olalım demiş. Ayak toprağınıza adı geçen Hasan Bey ile şerefli ferman gönderildi. Kral Hazretlerine arzuhal budur ki, padişah yanında her ne konu olsa ben ve kocam da minnet edip sizleri her zaman padişah yanında hayır ile analar. Bu dostluğa dayanarak bohçası ile birlikte iki elbise ve gömlek uçkuru ile altı tane el sileceği ve bir tane el yüz havlusu gönderildi. Her ne kadar sultanıma layık değil ise de. Baki daima ömür ve devlet devam etsin kulların Rabbi için. Önemsiz ve değersiz hanım sultan. Hürrem Sultan'ın ölümü. Ukrayna topraklarından esir alınıp getirilen bir papazın kızı olan Anastasia Alexandria Livovskaya, Topkapı Sarayı'nda güler yüzlülüğünden dolayı Hürrem adı verilmişti. Kısa sürede aklını ve cazibesini kullanarak Kanuni Sultan Süleyman'ın gözdesi oldu. Padişahın ilk eşi ve büyük oğlu Mustafa'nın annesi Mahidevran'ı devre dışı bıraktı. Kanuni daha önceki padişahların cariyelere nikah yapmama geleneğini yıkarak Hürrem'le nikahlandı. Hürrem'in padişah üzerindeki büyük nüfuzu çağında onun Kanuni'ye büyü yaptığı söylentilerine sebep olmuştu. Kanuni gönlünü Hürrem Sultan'a kaptırmıştı. Zafer mutluluğu kadar aşkı ve ayrılığın ızdırabını da bilen bir hükümdardı. Kanuni'nin Hürrem'e büyük bir aşkla bağlı olduğu, seferler esnasında ona yazdığı mektuplardan ve şiirlerden açıkça anlaşılır. Hürrem Sultan Kanuni'ye yazdığı mektuplarda, "Saadetim yıldızı sultanım, benim sultanım, benim padişahım, şahım sultanım, iki gözümün nuru sermayesi, benim yüzü Yusuf'um" gibi ifadeler kullanıyordu. Hürrem Sultan padişahtan mektup alamadığında üzülüyor ve Kanuni'ye gönderdiği mektuplarda kendisine sık sık yazmasını istiyordu. Kanuni ise kalbinin kraliçesi Hürrem'e yazdığı şiirlerde aşkına "Benim İstanbul'um, benim Karaman'ım, benim Bağdat'ım, benim Horasan'ım" şeklinde hitap ediyordu. Kanuni sefer için gittiği yerlerden Hürrem Sultan'a mücevher, kumaş, kürk gibi hediyeler ve bazı zamanlarda da sakalından bir tel göndererek eşinin gönlünü alıyordu. 16. yüzyıla kadar Osmanlı sarayındaki kadınlar ön planda değillerdi. Kanuni Sultan Süleyman'ın eşi Hürrem Sultan, padişahın kendisine olan derin aşkını da kullanarak devlet işlerine karıştı. Kendi oğullarını tahta çıkartmak için Şehzade Mustafa'yı öldürtmesinden dolayı halk ondan nefret etti. Ancak Kanuni aşkını her şeyin üstünde tuttu. Hürrem Sultan Kanuni ile 1558'de Edirne'ye gittiği zaman rahatsızlandı ve doktorların tüm müdahaleleri bir işe yaramadı. İstanbul'a getirildikten kısa bir süre sonra da vefat etti. Süleymaniye Camii yanındaki türbesine defnedildi. Kanuni hayatının kalan 8 yılını kaybettiği eşinin acısıyla büyük bir yalnızlık içerisinde geçirdi.